Ateş yakmak. Jack London.
Ayrım 5.
Adamın gözleri önünde kızarmakta olan bir geyik görüntüsü belirdi. Pirzola ateşin üstünde cızırtılar çıkarıyor, kokusu burnunda tütüyor, ağzı sulanıyordu. İster istemez eli bilinçsizce boş tüfeğe uzandı. Nişan alıp tetiğe asıldı. Geyik homurdanarak geri sıçradı, ayaklarıyla kayaları takır tukur döverek uzaklaştı. Adam bir küfür savurdu. Boş tüfeği elinden fırlatıp attı. Var gücünü harcayarak ayağa kalkmaya çabalarken acı bir inilti koyverdi. Epeyce güç bir işti ayağa kalkmak. Eklem yerleri paslı menteşeler gibiydi. Yataklarına sürtünerek gacır gucur dönüyorlardı. Yeniden kımıldayabilmek için büyük bir irade gücü harcamak zorunda kaldı. Ayağa kalkıncaya dek akla karayı seçti. Ama doğru dürüst dik durabilmek için bu kez de birkaç dakika uğraşması gerekti. Ağır ağır küçük bir tepeciğe tırmandı ve ortalığa göz gezdirdi. Ne ağaç vardı görünürde ne de bir çalı. Şurada burada tek tük kurşuni kayalar, boz renkli gölcükler ve kül rengi dereciklerle boz bulanık bir yosun denizinden gayrı hiçbir şey yoktu. Gökyüzü bile boz bulanıktı. Değil güneş, güneşin gelisi bile yoktu. Neresinin kuzey olduğunu bir türlü kestiremiyordu. Dün gece buraya hangi yönden geldiğini unutmuş gitmişti. Yine de kaybolmuş sayılmazdı. Bunu biliyordu adam. Çok geçmeden küçük kazıklar ülkesine ulaşacaktı. Orasının uzakta olmadığını, sol yanda yakınlarda bir yerde, kim bilir belki de şu karşıdaki alçak tepelerin ardında olduğunu sezinliyordu. Geri döndü, eşyalarını derleyip topladı. Kibritleri saymadı ama üç ayrı pakete sarılı destelerin yerli yerlerinde durup durmadıklarına bir kez daha baktı. Ama şu geyik derisi heybe aklını kurcalayıp duruyordu. Heybe büyük değildi. Avuçları arasında rahatlıkla sığdırabilirdi. Şöyle böyle 7 kilo kadar, yani geri kalan yükünün hemen hemen toplam ağırlığı kadar geldiğini biliyordu. Ve onu kara kara düşündüren de buydu işte. Sonunda heybeyi bir kıyıya bıraktı. Kalan eşyasını denk yapmaya koyuldu. Bir ara geyik derisi heybeye bir göz atmak için durdu. Sonra meydan okuyan bir bakışla çevresine göz gezdirdi. Issızlığın heybesini çalmak istediği sanısına kaptırmıştı kendini. Heybeyi kaparcasına aldı, o günkü zorlu yolculuğa başlamak üzere ayağa kalktığında heybe de sırtındaki dengin içinde bulunuyordu. Sola doğru yürüdü. Arada bir duruyor, böğürtlen yiyordu. Ayak bileği kas katı kesilmiş, topallaması artmıştı. Ama bunun acısı midesinin sancısı yanında hiç kalırdı. Açlığın pençeleri keskindi. Bıçak gibi bir sancı saplanıyordu karnına. Midesi kazındıkça kazınıyordu. Öyle ki duyduğu acı yüzünden küçük kazıklar ülkesine varmak için izlemesi gereken yön bile çıkıp gitmişti aklından. Yediği böğürtlenler bu acıyı dindirmek şöyle dursun, dilini damağını yakıp dağılıyor, ağzını yaralıyordu. Gele gele bir vadiye geldi. Kayaların üzerinden ansızın bir keklik sürüsü havalandı, alçaktan uçmaya başladı. Ker ker ker diye ötüşüyorlardı. Hemen birkaç taş fırlattı onlara ama tutturamadı. Yükünü yere bıraktı. Tıpkı bir kedinin serçeye sinsice yaklaşması gibi o da kuşların yanına usul usul yaklaşmaya başladı. Sivri kayalar pantolonunu yırtıyor, yaralanan dizleri kanlı izler bırakıyordu. Ama açlığın acısı dizlerinin acısını unutturuyordu. Islak yosunların üzerinde sürünürken üstü başı sırılsıklam ıslanıyor, tepeden tırnağa tir tir titriyor ama o bunların hiçbirini duymuyor, bir parça yiyecek bulma tutkusuyla yanıp tutuşuyordu. Kuşlar hemen burnunun dibinde uçuşuyor, adam ne zaman yaklaşacak olsa sanki alay edermişçesine ker ker ker diye bağırışıyorlardı. Adam sövüp saymaya başladı kuşlara. Tıpkı onlar gibi ses çıkararak bağırdı. Bir keresinde emekleyerek giderken bunlardan birine rastladı. Kuş uyuyor olmalıydı. Kayalık yuvasından pır diye fırlayıp yüzüne çarptığı ana dek görmemişti. Kuş fırladığı anda adam da sıçradı. Kapmak için elini uzattı. Ama kuşun kuyruğundan kopma üç tüyü kalmıştı elinde. Kanat çırparak uzaklaşmasına bakarken sanki ona korkunç bir kötülükte bulunmuş gibi hayvana büyük bir düşmanlık duydu. Sonra geri döndü ve yükünü omuzladı. Gün ilerledikçe hayvanların daha bol olduğu vadilerden geçiyordu. Aşağı yukarı 20 hayvanlık bir geyik sürüsü yüreğinin yağını eritircesine bir tüfek atımı uzaklıktan geçip gitti. Sanki onlara yetişebileceğini kesinlikle biliyormuş gibi arkalarından koşmak için çılgınca bir istek duydu. Tam o sırada simsiyah bir tilki çıktı önüne. Ağzında bir kuş taşıyordu. Adam bağırdı. Korkunç bir çığlıktı bu. Ama korkuyla uzaklaşan tilki ağzındaki kuşu bırakmamıştı. Öğleden sonra geç saatlerde suyu süt renginde kireçli, kıyıları seyrek sazlarla çevrili bir dere boyunca yürüdü. Bu sazları diplerinden yakalayıp kökledi. Kökler taze ve yumru biçimindeydi. Ama küçük bir çividen daha uzun değildi. Körpeydiler. Isırıldığında çıkan gevrek çıtırtılara bakılırsa lezzetli bir yiyecek olmalıydı. Ama lifleri katıydı. Bunlar da tıpkı böğürtlenler gibi besleyici değeri bulunmayan sulu liflerden başka bir şey değildi. Yükünü bir kıyıya fırlattı. Dört ayak üstünde emekleyerek sazlığa daldı. Bir hayvan gibi katır kutur çiğneyip hırsla yemeye başladı. Çok yorgundu. Sık sık dinlenmek, yatıp uyumak istiyor ama durmaksızın yol almaktan geri kalmıyordu. Çünkü küçük sırıklar ülkesine ulaşmak isteğinden bile baskın çıkan açlık onu durmadan yürümeye zorluyordu. Küçük su birikintilerinde kurbağa aradı. Solucan bulmak için toprağı tırnaklarıyla kazdı. Bu kadar kuzeyde ne kurbağa ne de solucan yaşamayacağını biliyordu oysa. Bakmadığı su birikintisi kalmadı. Boşu boşuna her birini didik didik aradı. Alacakaranlık bastırdığında bu birikintilerden birinde tek başına yüzen küçük bir balığa rastladı. Omuzuna dek suya daldırdı kolunu ama balık kaçıverdi. Bu kez iki elini birden daldırdı, dipteki balçığı karıştırdı. Heyecandan eli ayağı dolaştığı için suya düşüp beline kadar ıslandı. Su öylesine bulanmıştı ki balığı görmek olanaksızdı. Duruluncaya dek beklemek zorundaydı. Su bir kez daha bulanıncaya dek sürüp gitti bu kovalamaca. Ama durulsun diye beklemedi. Tenekesini çıkarıp birikintideki suyu boşaltmaya başladı. Başlangıçta çılgınca bir hızla çalışıyordu. Suyu öylesine yakına savuruyordu ki sular yeniden çukura doluyor, yetmezmiş gibi üstü başı da sırılsıklam kesiliyordu. Neden sonra serin kanlı davranmaya ve daha dikkatli çalışmaya başladı. Oysa yüreği göğsünden fırlayacakmışçasına küt küt atıyor, elleri tir tir titriyordu. Yarım saat sonra havuz hemen hemen boşalmıştı. Öyle ki bir tenekelik su bile kalmamıştı. Ama balık malık yoktu ortada. Adam taşlar arasında gizli bir geçit buldu. Balık buradan bitişikteki daha büyük bir su birikintisine kaçmıştı. Hem de öyle bir su birikintisine ki gece gündüz çalışsa suyunu yine de boşaltamazdı. Böyle bir geçitin varlığını bilseydi daha işin başında onu bir taşla tıkar, böylelikle de balığı yakalamış olurdu. Aklından bunları geçirerek ıslak toprağın üstüne oturdu. Önce için için, sonra kendisini kuşatan acımasız ıssızlığa karşı hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ve uzun bir süre sarsıla sarsıla hıçkırdı durdu. Ateş yaktı, içi ısınsın diye sıcak su içti. Sonra bir gece önceki gibi yatağını kayaların üstüne serdi. Yaptığı son iş kibritlerin ıslanıp ıslanmadığına bakmak ve saatini kurmak oldu. Battaniyeler sırılsıklam ve yapışkandı. Ayak bileği acı acı zonkluyordu. Gel gelelim adamın aklı fikri yalnızca aç oluşundaydı. Bölük porçuk huzursuz uykusunda akla gelebilecek en nefis yemeklerle donatılmış şölen sofraları gördü. Uyandığında iliklerine dek üşüyordu. Hastaydı. Güneş yoktu. Toprak ve gökyüzü daha da koyu kurşuni bir renge bürünmüştü. Soğuk bir rüzgar esiyordu. Yağan ilk kar tepeleri beyazlatıyordu. Adam ateş yakıp su kaynatırken hava daha da ağırlaşmış ve ağarmıştı. Yağmurla karışık sulu kar yağıyordu. Kar tanecikleri önceleri yere düşer düşmez eriyordu ama zamanla lapa lapa yağmaya başladı. Toprağı örttü, ateşi söndürüp kuru yosunları berbat etti. Yükünü sırtlanıp ne yöne olursa olsun yola koyulması için bir işaretti bu. Küçük sırıklar ülkesiyle Bill'le Dizzy Irmağı kıyısındaki kovukta ters çevrilmiş kayıkla ilgilenmiyordu artık. Tüm benliğine egemen olan şey yemek yemek fiiliydi. Çıldırasıya açtı. İzlediği yön önemli değildi artık. El verir ki yol vadi tabanından ayrılmasın da nereye götürürse götürsün aldırmıyordu. Karların altını yoklayarak sulu böğürtlen arıyor, sazları kökleyerek ilerliyordu. Ama pek tatsız tutsuzdu bu seferki yumrular. Hiç de doyurucu değildi. Ekşi bir ot buldu. Hepsini yedi. Çok az bulabilmişti. Çünkü küçücük bir ottu. Bir iki parmak kalınlığındaki kar tabakası altında bile rahatlıkla gizlenebiliyordu. O gece ateş mateş yakamadı. Sıcak su da içemedi. Battaniyesinin altına büzüldü. Açlığın o yarım yamalak uykusuna daldı. Kar soğuk bir yağmura dönüşmüştü şimdi. Damlalar yukarı bakan suratına çarptıkça sık sık uyanıyordu. Gün doğdu. Kurşuni, güneşsiz gün. Yağmur dinmişti. Açlığın şiddeti geçmişti. Yiyecek tutkusu yatışır gibi olmuş, açlık duygusu körelmişti. Gerçi midesinde bir sancı vardı ama bu pek rahatsız etmiyordu onu. Daha mantıklıydı şimdi. Küçük sırıklar ülkesi ile Dizzy Irmağı kıyısındaki kovuk yeniden kurcalamaya başlamıştı kafasını. Battaniyelerden birinin artığını şeritler halinde parçalayarak kanayan ayaklarını sarıp sarmaladı. Burkulan ayak bileğinin sargısını iyice sıkılaştırdıktan sonra o günkü yolculuk hazırlıklarıyla uğraştı. Sıra yükünü denk yapmaya gelince geyik derisi heybeyi düşünerek uzun süre bocaladı, en sonunda onu da yanına aldı. Yağmur karları eritmiş, yalnızca tepelerin dorukları beyaz kalmıştı. Güneş açınca pusulası ile yönünü saptadı. Kaybolduğunu anladı. Önceki günlerde dalgınlıkla belki de fazla sola sapmıştı. Şimdi bu sapmayı kapatabilmek için izlemesi gereken asıl yönden bir parça sağa kayarak yürümeye başladı. Açlık sancıları gerçi pek şiddetli sayılmazdı ama gittikçe gücünün tükendiğini fark etti. Böğürtlen toplarken ya da saz koparırken sık sık durup dinlenmek zorunda kalıyordu. Ağzında bir acılık vardı. Dili şişmiş, sanki tüylerle kaplıymış gibi kupkuruydu. Yüreği zorlanıyor, göğsü sıkışıyordu. Birkaç dakika yürüyünce güp güp güp diye çarpmaya başlıyor, sonra bunaltıcı, baş döndürücü bir sancıyla birlikte çarpıntıdan bayılacakmış gibi oluyordu. Öğle üzeri büyük bir su birikintisinde iki tane sazan balığı buldu. Suyu boşaltmak olanaksızdı ama adam daha serin kanlıydı şimdi. Bu yüzden de teneke kovasıyla balıkları yakalamayı başardı. Serçe parmağından daha büyük değildiler ama zaten o da çok aç değildi. Karnındaki sancı gittikçe hafifleyip azalmıştı. Midesi uyukluyor gibiydi sanki. Balıkları çiğ çiğ yedi. Güçlükle dikkatle çiğniyordu. Yeme işini yaparken yalnızca mantığının buyruğuna uyuyordu. Canı yemek istemiyordu ama adam yaşamak için yemesi gerektiğini biliyordu. Akşam üzeri 3 tane sazan balığı daha yakaladı. İkisini hemen yedi, 3.'sünü kahvaltı için sakladı. Güneşin kuruttuğu yosun parçalarıyla ateş yakarak su kaynatıp ısındı. O gün ancak 10 mil yol almıştı. Ertesi gün ise yüreğinin izin verdiği ölçüde yürüdüğü için topu topu 5 mil gidebilmişti. Midesi hiçbir rahatsızlık vermiyordu. Uyumuştu sanki. Yabancı bir ülkedeydi şimdi. Üstelik geyikler ve kurtlar da bollaşmıştı. Issızlığın içinde sık sık uluyuşlarını işitiyordu. Bir ara yolu üzerinde 3 kurtun koşuştuğunu gördü. Başka bir gecenin sabahında mantığının sesini dinleyerek geyik derisi heybenin sırın bağcıklarını çözdü. Heybenin aşık ağzından sel halinde altın tozları ve külçeler döküldü. Altınları kabaca ikiye böldü. Yarısını bir battaniye parçasına sarıp taşlar arasına gizledi. Öbür yarısını ise yeniden heybeye koydu. Son battaniyesini de şeritler halinde kesti. Ayaklarına sargı olarak kullanmaya başladı. Silahına kıyamıyordu bir türlü. Çünkü Diz Irmağı kıyısındaki oyukta fişekler vardı.
Ayrım sonu.